adımız yolunun için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, iftardan sahura kadar zaman geçirmenin en eğlenceli yollarından biri geleneksel Ramazan eğlenceleri. Karagöz ve Hacivat kukla gösterileri, orta oyunu, işte bu güzel eğlenceleri konuşmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları'ndan yönetmen, oyuncu Hayal Baz, İshak II. Tekgül stüdyo konuğumuz olacak. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Her salı olduğu gibi bugün Atatürk ve gençlik konusunu konuşacağız. Atatürk için gençliğin önemini, gençlik kavramını ve Atatürk'ün gençlik hedefi üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları'nda yönetmen, oyuncu Hayal Baz İshak, ikinci Tekgül stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hem yönetmensiniz, hem oyuncusunuz, hem Hayal Baz'sınız. Bu Hayal Baz kavramından bir başlayabilir miyiz?
Evet.
Neden bu isimle adlandırılıyor? Özellikle bu Ramazan eğlencesi olarak adlandırdığımız işte Karagöz ve Hacivat'a gönül verenler ya da orta oyununa gönül verenler, ya da doğru mu ifade ettim? Siz lütfen söyleyin.
Şöyle, Hayal Baz ya da Hayali. Hayal Baz demek hayalle oynayan adam. Hayalleri oynatan adam. Hayali de aynı kapıya çıkıyor. Hayal satan adam aslında. Hayalini satan adam bir yandan da. Şimdi Karagöz Perdesi zaten hem yönetmen olmayı gerektiriyor, hem yazar olmayı gerektiriyor, hem oyuncu olmayı gerektiriyor, hem aynı zamanda birazcık da zanaatkar olmayı gerektiriyor. İşte deriden anlamak, boyadan anlamak, resimden anlamak, tarihten, edebiyattan anlamak, anlamak, anlamak gerektiriyor. Belki de dünyanın en çok vasıf gerektiren mesleklerinden ilk sıraya gelecektir Karagöz.
Evet.
Hayalbaz demek, işte o an için doğaçlama yaparak seyircinin nabzına göre, oradaki hedef kitlenin işte yaş grubuna göre ya da hangi muhitte bulunuyorsa artık oranın espri anlayışına göre gösteriler yapan, işte hayalini satan adam. Öyle diyelim.
Çok güzel anlattınız ama gerçekten de öyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın İkinci Tekgül'ü hatırlarsınız aslında. 23 Nisan programımızı dinlediyseniz, harika bir Karagöz Hacivat gösterisi gerçekleştirmişti. Sevgili çocuklarımızla birlikte yaptığımız yayında küçük de sohbet etmiştik. Ama bugün asıl Ramazan eğlencelerini konuşmak üzere tekrar stüdyomuzda onu ağırlamak bizi çok mutlu etti. Çünkü onu da tekrar gördüğümüzde hemen aklımıza o perde, o hayal geliyor. O yüzden Hayal Baz kavramıyla başlamak istedim. Neler giriyor bu kavramla Karagöz Hacivat oynatan ya da kukla gösterileri yapan, orta oyunu yapan dediğimizde hani aklımıza hangi sahneler geliyor? Biraz anlatır mısınız?
Şimdi Karagöz aslında bizim geleneksel Türk tiyatrosunun, geleneksel sanatlarımızın çatı sanatı olarak bakabileceğimiz bir şey. Çünkü orta oyunu da oradan doğuyor. Diğer sanatlarımız da oradan doğuyor. Aynı zamanda bir kukladır Karagöz. Gölge oyunu mudur değil midir yıllardır tartışılır. Hala da tartışılıyor. Çünkü perdede baktığınız zaman Karagöz'ün kendisini görüyorsunuz. Gölgesini değil. Hani gölge siyah beyaz olur ama Karagöz renkli. Şimdi bu gölge oyunu mu değil mi?
Evet.
Bu bir kukla mı değil mi? O ayrı bir tartışma boyutu. Sonra nereden geldiğiyle alakalı yıllarca böyle süren ve hala da bitmemiş olan tartışmalar vardır. Kimine göre Mısır'dan gelmiştir. Çünkü Mısır'daki Karagöz'ün adı Aragöz'dür. Ama bizdeki Karagöz'den sonra adı değişmiştir onun. Aragöz olmuştur. Yunanistan'da var. Onlar diyor ki Karagöz bizim. Oradaki Karagöz'ün adı da Karagözis'tir. Hacivatizastır. Yani böyle bu kadar çakmadır. Dümdüz söyleyivereyim. Yani bununla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. Yunanistan gitti. Türkler Karagöz'ü Türkleştiriyor diye bir şeyde bulundular, şikayette bulundular. Biz de gölgenize sahip çıkın diye Kültür Bakanlığı'na gittik filan. Sonuç itibariyle bütün büyük bir heyet toplandı ve bu Karagöz'ün Türk kültür mirası olduğuna dair tescillendi. Buna itiraz ettiler. Bir daha kurul toplandı. Bir daha onaylandı. İki kere onaylandı. Karagöz Türk'tür. Türk'ün bir tarihsel, işte nereden gelmiş, nereye gitmiş falan filan değil. Bir Türk kültür mirasıdır. Yani Karagöz her şeyden önce Türk karakterinde bir tiptir.
Evet.
Her şeyden önce. İşte Mısır'dan geldiğini söyleyenler, Çin'den çıktığını söyleyenler, gölge oyununun tarihi başka, Karagöz'ün tarihi başka tabii ki. Gölge oyunu, her milletin gölge oyunu var. Bizim gölge oyunumuz da Karagöz. Bunun işte gölgesi var deyin, yok deyin, rengi görünüyor, tasvirin kendisini görüyoruz, kukladır değildir deyin, fark etmiyor. Bizim toplumumuzun cep aynası diyorum ben buna. Karagöz bizi yansıttığı sürece bizimdir. Biz Karagöz'e sahip çıktığımız sürece Karagöz bizimdir. Bir gün sahip çıkmaktan elimizi çekersek, onu müzeye hapsedersek artık bizim olmaktan çıkacaktır. Şimdi bazı tarihçilerimiz şunu der. Karagöz böyle yani müzelik bir şeydir kardeşim. Alın onu koyun müzeye. Onun yerine animasyon film yaptın. Yani onu onunla denk tutuyor. Şimdi başka bir şeyde bakalım. İşte okçuluk. İşte silah artık icat oldu. Ya da işte atom bombası bulundu.
Okçuluk gitsin.
Okçuluk gitsin. Kılıcı kaldırın.
Kaldırın.
Bıçağa gerek yok. Lazer şeyiyle keselim artık. Domatesi, biberi falan. Böyle. Bu iş böyle değil aslında. Şunun farkında değiller. Bir Karagöz gösterisini ya adam akıllı izlemediler. Ya onu izleyen çocukları izlemediler.
Her kelimesine, her duygusuna kahkahalarla gülen o sevgili çocukları. Biz bizzat 23 Nisan gösterimizde o çocukları yerinde izlerken ki hallerini, durumlarını hissettik, gördük.
Tabii şimdi mesela yaklaşık işte saat 12'de daha doğrusu Genç Parkı Kültür Merkezi'nde, Başkent Tiyatrosu'nun o büyük sahnesinde ortaokul çocukları vardı. Ortaokul 2-3, 400 seyirci vardı. Tamamı çocuk. Öğretmenler de vardı, müdürler vardı, sahnede bir orkestra vardı ve Karagöz Perdesi vardı. Karagöz Perdesi başladı, onunla bitti. Bir buçuk saat falan bir gösteri yaptık. Ortaokul çocukları da böyle çığlıklar atarak Karagöz'e eşlik ettiler. Deli gibi eğlendiler. Geçen sefer, mesela geçen hafta ne vardı? Kreş çocukları vardı. Karagöz ona göre hemen evrildi. Onların espri anlayışına iniverdi. Aynı sözleri söylemedi. Doğaçlama, yani öyle bir yapısı olduğu için hemen evriliveriyor. Çünkü o gün hangi okul gelecek bilmiyorum ben. İlkokul mu gelecek, ana sınıfı mı gelecek yoksa...
Siz o anda değiştiriyorsunuz replikleri.
Tabii.
Ne güzel.
Yani genel bir akış vardır. Evet, bu şeyde de böyle, orta oyununda da böyle, Türk tiyatrosunun genel yapısında böyle. Genel bir akış vardır. Mevzu bellidir sadece. Ama sözler belli değildir, espriler belli değildir. Bugün hatta böyle acayip acayip espriler çıktı. Yeni yeni espriler çıktı. Orkestradaki personel bile, yani oradaki müzisyen arkadaşlar bile her seferinde eğleniyorlar.
Çünkü her seferinde yeni bir şey izliyorlar.
Yeni bir şey
aslında
çıkıyor. Tabii evet. Bakalım bugün Karagöz ne diyecek. Böyle bir sürprizi var. Ve bunlar, geleneksel sanatlarımız birbirine bağlı. Hani birazcık belki dağınık konuşuyorum ama Karagöz'den doğuyor. Yani orta oyunu Kavuklu Hamdi, Pişeker Küçük İsmail ve diğer tipler. Ana iki kişisi vardır. Kavuklu Hamdi aslında Karagöz'dür. Karagöz'ün perdeden sahneye inmiş halidir. Pişeker Küçük İsmail de Hacivat'tır. Onun perdeden inmiş halidir. Günümüzde canlı Hacivat Karagöz yapıyorlar. Canlı Hacivat Karagöz aslında orta oyunudur yani. Tuzsuz Deli Bekir'iyle, işte Zennesi'yle, Bebe Ruhisi'yle, Arnavut'uyla, Çelebi'siyle, Rum'uyla hepsi zaten Karagöz'de de aynı. Orta oyununda da aynı. Sadece oyunun baş iki kişisi, başrolü değişir. Onların da sadece adı değişir. Karakterleri de aynıdır. Yani karakterlerine varana kadar aynıdır. Biz onu canlı Karagöz istediklerinde orta oyunu yaptığımız zaman orta oyunu da yaşatmış olacağız. Karagöz istedikleri zaman Karagöz gölge oyunudur kardeşim ya da işte perdede oynatılır deyip ona sahip çıkıp ona da perdede yapmamız gerekecek. İşte şundan örnek vermek istiyorum mesela. Karagöz'ün gücünden örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 21 senedir ben Karagöz oynatıyorum. Karagöz niye bu kadar etkili, niye bu kadar çocuklar tarafından seviliyor? Ben bunu hep merak ettim başlarda. Yani sakalı kaba, sesi kaba, eli kaba bir adam. Paldır küldür, tokat atan sürekli Hacivat'a. Ya bu adam niye böyle yani? Niye seviliyor? Bu kadar niye seviliyor? Şimdi temeline indiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Pedagojik olarak Hacivat Karagöz gölge oyunu ya da bizim Türk tiyatromuzda şu var. Suçlu hiçbir zaman seyirci değil. Seyirciye karşı bir suçlama yok. Suçu üstlenen de perdede. Suçu yapan da, özür dileyen de perdede. Hatayı yapan da perdede. Ve hiçbir karakter de dört dörtlük değil. Siyah beyaz değil. Gri. Tıpkı bizim gibi. Tıpkı hepimiz gibi.
Gerçek hayat aslında.
Tabii gerçek hayatta. Yani ben o yüzden işte cep aynası diyorum. Toplumun cep aynası. Topluma tutulan bir ayna. İnsanımız ne kadar o perdede kendini görürse o kadar onu benimseyecektir. Karagöz'de o kadar yaşayacaktır. Ancak bu şekilde önümüzdeki kuşaklara gidecektir bu. Karagöz gösterisini izledikten sonra çocuklara soruyorum. Öncesinde kim işte trompet çalmak istiyor büyüyünce? Kim işte Orada yan flüt var, işte klarnet var, saksofon var, bir sürü enstrüman var. Hı hı. Hepsini tek tek soruyorum. Diyorum ki kim Karagöz oynatmak istiyor büyüyünce? Hepsinden daha fazla el kalkıyor.
Evet.
Ha, talebi çok, isteyen çok. Ama benim de çok öğrencim oldu. Bir sürü öğrenci adayı içerisinde işte onda bir bile çıkmıyor. Çünkü biraz emek istiyor. Zoru seven insanların yapacağı bir iş.
Hem emek hem de bence yetenek.
Yetenek artı.
Allah vergisi bir tabii, yetenek de olması gerekiyor.
Artı emek.
Artı
yani
emek.
Yetenek zaten tek başına böyle bir hani maden gibidir. Kömür
evet,
madeni
evet,
gibidir.
Evet. İşlenmesi gerekiyor.
Çıkarmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Orada duruyor. Yani fosil olarak yok olup gidiyor. Şimdi orada Karagöz'ün etkinliliğini, çocukların üzerindeki etkisini, nesini sevdiklerini araştırıyorum. Böyle sonra o zamanlar işte çocuğum 2 yaşına girdi oğlum. Şimdi 13 yaşında. Cümlemizin. Bir de kızım var. O da 10 yaşında. Şimdi Tuzsuz Deli Bekir'den korkuyor. Karagöz'e sığınıyor.
Öyle mi?
Tabii. Tuzsuz Deli Bekir de diyemiyordu. Tuzsuz Beli Kekir diyordu. Evet. Şimdi yemek yemiyor. Huysuzluk yapıyor. İşte masayı dağıtıyor falan filan. Bak Tuzsuz Deli Bekir'i çağırırım dediğim zaman hemen toparlanıyor. Ondan sonra Tuzsuz Deli Bekir geliyor. Bu huysuzluk yapıyor. Hı hı. Geliyor Tuzsuz Deli Bekir. Tüüüüt ulan falan. Gelince Beli Kekir git diyor. Karagöz amca. Karagöz'ü çağırıyor.
Hı hı.
Hayır, bir de bunları benim yüzüme bakarak yapıyor. Hani perde de yok arada. Hı hı. Sofradayız canım. Yani masadayız, yemek yiyoruz.
İşte sizin o olduğunuzu
bile bile benim içimdeki Karagöz artık beni şizofren mi zannediyor, ne zannediyor, çoklu kişilik bozukluğu mu var diyordu acaba. Bunların hangisi benim babam diyordu. Sonunda Karagöz geliyordu, ortalığı yatıştırıyordu.
Evet. Peki geleneksel Ramazan eğlencelerinde Karagöz'ü ya da orta oyununu neden daha çok tercih ediyoruz? Yani Ramazan'la niye bu kadar özdeşleşti bu oyunlar?
Şöyle aslında bu iş Anadolu'nun her tarafında gezen bir şey değil. Yani saraylarda daha çok oluyor. İstanbul'da, Bursa'da yani Osmanlı'ya başkentlik yapmış yerlerde ve kahvehanelerin açılmasıyla işte Meddah'tan tutun da Karagöz perdelerinin kurulmasından tutun da şöyle oluyor. Bu direkler arası denen bir kültür başlıyor. Osmanlı son döneminde tiyatroya karşı yasaklarıyla da tanınıyor ama bir yandan tiyatro salonları yapmasıyla da biliniyor. Kocaman bir tiyatro salonu yapmışlar o sarayın bahçesine ve Avrupa tiyatroları geliyor. Önceleri orta oyunu sadece halka yapılıyor.
Hı hı.
Ondan sonra Karagöz bazen saraya giriyor çıkıyor filan. Sonrasında bu bizim Türk tiyatrosu sanatçılarımız işte İsmail Efendiler, Kelasanlar, şunlar bunlar bayağı bizim eski duayenler. Ne yapıyorlar? Bu ikisini harmanlıyorlar. Yani çerçeve sahne içerisinde orta oyunu. Yani Molière'den, Cimri'den, çevirilerden daha doğrusu Shakespeare'den oyunların karakterlerinin Türk tiyatrosu karakterleriyle harmanlandığını düşünün. Ve bunu çerçeve sahnede. Ortada oynanan bir oyun değil de orta oyunu dediğimiz yani şey.
Karagöz gibi sahne.
Yo normal çerçeve. Bugünkü geleneksel değil de çağdaş tiyatro dediğimiz çerçeve sahne diyoruz ona. Oturup seyirciler bir tarafta oyuncular bir tarafta.
Evet.
Önceden orta oyununda palanga dediğimiz bir alan var. Oyuncular ortada döne döne oynuyor. Etrafı seyirci.
O yüzden adı orta oyunu.
Tabii. Orta oyunu, kol oyunu işte onun bir sürü o zaman başka bir belki program konusu. Sonra bunu ikisini harmanladıktan sonra ortaya tülahat diye bir şey çıkıyor. Yani Batı tiyatrosuyla, Türk tiyatrosunun, geleneksel tiyatronun harmanlanmasıyla tülahat dediğimiz bir şey çıkıyor. Sonra bunların, Karagöz'ün zaten 25 tane oyunu var. Bazı kaynaklarda, bazılarında 27 oyunu var. İşte Kadir Gecesi'ni çıkıyorsunuz, Arife Günü'nü çıkıyorsunuz, geri kalan günlerde... İşte 29 Ramazan'dan 2 tane çıktık. 27. 27 tane kari kadim dediğimiz yani eski tip oyunlar var. İşte Kanlı Nigar'dır, hamam oyunudur, salıncak oyunudur, kayıkçı sefasıdır. Bunun gibi her akşam oynanacak oyunun adı bellidir. Bunlara kari kadim deniyor eski oyunlar. Bunlar da daha sonra eklenenlere de nevi icat deniyor. Yeni icat oyunlar deniyor. Oyunlar belli. İşte bu akşam Kalikçi Sefası bilmem ne Hayali Küçük Ali'nin ya da işte Karındaş Mahmut Efendi'nin şeyiyle sunumuyla. Önceden işte dediğim gibi daha öncesinde de çocuklar uyutuluyor. Büyükler Karagöz izlemeye gidiyor.
Yani asıl çocuk oyunu diye bildiğimiz...
Çocuk oyunu değil aslında.
Değilmiş, evet.
Ya da şöyle, çocuklara da ayrı, büyüklere de ayrı oyunu olan, yani yelpazesi çok geniş. Hayalbazın hayaliyle böyle sınırlı...
Doğaçlamasıyla, o andaki hissettikleriyle.
Ya da yaşa inmeyle alakalı birazcık da. Yani böyle her çocukla konuşamazsınız. Herkes her çocukla konuşamaz. Ya da bir öğretmen düşünün. İlkokul öğretmeni liseye hitap edemez. Lise öğretmeni ilkokula inemez gibi. Evet, seviyesine evet. inemez. Öyle bir şey var. Bazılarının da şeyi geniştir. Böyle alanı geniştir. Onunla da ilgilenebilir. Kapasitesine inebilir. Ona da çıkabilir. Ki çıkmak inmekten daha kolaydır.
Öyle değil mi?
İnmek daha zor. Yani bazen bakıyorum çocuklar çok küçük. Eyvah diyorum, ne yapacağım ben. Büyüklerle hiç problem yaşamadım. Daha çok büyüklere Karagöz oynattım ben. Psikologlara, doktorlara, şeylere böyle Ankara Üniversitesi işte Siyasal Bilimler Fakültesinin mezuniyeti var. Beni de çağırıyorlar oraya, gidiyorum Karagöz oynatıyorum. Diyanetin mesela programlarına gidiyorum. Bir gidiyorsunuz hocalar, müftüler. Yani acayip, bir gidiyorsunuz askeriye. Yani her böyle uçtan insanlarla farklı farklı kesimlere, farklı farklı yaş gruplarına, meslek gruplarına, mimarlar mühendislere yaptım mesela bir dönem.
Ama o anki o doğaçlama yapmak gerçekten çok zor. Hani dediğiniz ya, tamam bir alt çerçeve var, hı-hı, evet bir metin var ama her bir farklı gruba farklı, hı-hı, metinler oluşuyor bir hani yelpazede. Onu o anda doğaçlama yapmak, hı-hı, o anda tasarlamak, bu gerçekten çok büyük ustalık ister.
Ya bugünü okumak lazım her şeyden önce. Günceli tutmak lazım. Bir de şöyle de bir şey var. Haberdar olmak lazım. Gidiyorsunuz mimarlık, mühendislik. Ben diyorum ki yarın Mimarlar Mühendisler programında, eğlencesinde ben Karagöz oynatacağım. Peki tamam da bu adamlar ne yer, ne içer? Bu adamların dünyaya bakışı nedir, ne değildir?
Araştırma yapıyorsunuz.
Tabii bir araştırma öncesinde. Yapıyorum. Öncesinde bir okuma yapıyorum. Öyle ben geldim falan, öyle
aynı
bir şey
cümleyi
yok.
Aynı cümleyi ona da söyleyeyim, buna olmaz. Da söyleyeyim. Olmaz.
Olmaz yani. Bazı espriler vardır sizin zorunuza gider. Bazısı vardır size komik gelir ama başkasının zoruna gider. O yüzden kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Hı hı. İşte dedim milletvekilleri, bakanlar şeyde büyük bir otelde çok önemli bir konuyu konuşacaklar. Ortam çok gergin ve Ulaştırma Bakanımızın o zaman davetiyle ben Karagöz oynatmaya gittim. Tintin elimde sandık. Şimdi ben o kadar kamerayı bir arada hiç görmemiştim. Şimdi bir şey söyledim. Akşam izliyorum. Her kanal kendi tarafına çekiyor. Ben ortaya koydum espriyi, bıraktım, çekildim. Şimdi birisi diyor ki şunlara şunu dedi Karagöz. Aynı Karagöz aynı lafı söyledi. Öbür kanalı açıyorum. Hayır, Karagöz onlara değil de başka birilerine başka bir şey söylemiş. Yani herkes istediği tarafa çekiyor. Böylelikle ben hangi kanalların birazcık daha tarafsız olaylara yaklaştığını orada görebildim. Ya da hangi taraftan yaklaştığını görebildim. Şimdi espride de öyle bir şey vardır ki. Şimdi karşında ne olursa olsun koskoca bakan var yani. Onu bir eleştirmek var, bir de inciterek eleştirmek var. Bir de hak ederek eleştirmek var. Yani bunun sınırını bilmek çok önemli. Bıçak sırtı. Haddi aşmak işten bile değil.
Evet.
O yüzden tatlı tatlı Karagöz'ün o şeyine sığınarak, gölgesine ve karşı taraftakinin de hoşgörüsüne de sığınarak... Bunları yapmak gerekiyor. Zamanında hani şimdi bizim rivayetlerimizde vardır ya, buna kardeşim hani Ulu Cami'nin inşaatında, evet, Hacivat'ta Karagöz işte birisi ustabaşı, öbürü demirci. Sonra padişah geliyor, bakıyor ki şey bitmemiş. Vurun bunun kellesini falan. Bizim tarihimizi bu şekilde yozlaştırmak kadar acı bir şey yok. Yani şöyle ki Şeyhülislam diye bir şey var, kadı diye bir şey var, mahkeme diye bir şey var. Hiçbir padişahımız durduk yere vurun bunun kellesini dememiş. Evet. Dememiş arkadaş, bizim padişahlarımız bunu dememiş bu şekilde ya. Bir mahkeme edilmiş yani her şeyden önce. Ve orada Hacivat ve Karagöz'ün oynadığı söylenen oyun ya, o çelişkilerle de dolu o. Mesela Yıldırım Bayezid'in dönemi o ama Sultan Orhan'a mal ediliyor. Çünkü o Ulu Cami'nin inşaatı Yıldırım Bayezid döneminde bitiyor. Ama Sultan Orhan'a şey yapılıyor.
O dönemde
yapılıyor. O dönem Sultan Orhan demiş ki vurun bunların kellesini. Başka bir yerde Hacivat'ın pardon, Peyk olduğunu biliyoruz. Peyk nedir? Padişahın haberini taşıyan, geceleri koşucu aslında elden ele bayrak teslimi gibi şekilde taşıyan ulak, eskinin ulağı. Geceleri atlar koşamadığı için, at arabası gidemediği için, acil bir haberin ulaştırılması için peykhane var İstanbul'da. Burada koşucular yetiştiriliyor. 5 kilometre koşuyor birisi. Ayaklarında şıngıraklar var. Elbisesine baktığınız zaman Hacivat'ın elbisesiyle birebir aynıdır. Yani şöyle kostümü, Hacivat'ın kostümüyle aynıdır. Şimdi zaten Hacivat Karagöz'ün kostümüne baktığınız zaman günümüzde ya da tarihte böyle giyinmiş insanları göremiyorsunuz pek. Birazcık İskoçlara benziyor. Biraz bilmem nereye birisi tutuyor etek gibi gösteriyor onu falan filan. Tuhaf bir şey. Ama peyke baktığınız zaman birebir oturuyor. İstanbul'da Edirne arası haber taşıyan insanlardan bir tanesi. Hatta daha sonra da Mısır haberini taşırken haramiler tarafından Mısır yolculuğunda öldürüldüğü söyleniyor Hacivat'ın. Yani padişahın boynu vurmasıyla değil.
Evet.
İşte biri diyor ki işte taş üstünde taş kalmasın demiş Karagöz. Eli o yüzden sallanır. Hacivat aman sen de demiş Karagöz. Eli o yüzden sallanır. Hacivat da demiş ki taş üstünde taş kalmasın. Ustabaşıymış ya. Onun eli de o yüzden böyledir. Filan. Bunlar rivayetler. Aslında bunlara çok da takılmamak lazım. Öyle de olsa böyle de olsa.
Karagöz bizim.
Bizimdir. Biz bugün onların yaşamış mı yaşamamış mı tarihte nasıl olmuş nasıl. Mesela Evliya Çelebi'ye göre Selçuklu zamanından. Osmanlı değil. Çok daha eski. Ki o rivayetler bana daha böyle şey geliyor, aklıma yatıyor. Daha akıllıca geliyor filan. Ama fark etmiyor benim için. Yine kimin haklı çıkacağı kavgasına tutuşmaktansa bugün Karagöz yaşamış mı yaşamamış mı bugün ne kadar yaşatabiliyoruz biz?
Evet.
Ne kadar ayakta tutabiliyoruz? Onun için ya da onunla neler yapabiliyoruz? Onunla bu millete ne yapabiliyoruz? Hani sana
ne
içindir,
öğretebiliyoruz,
sana
ne aktarabiliyoruz
falan hesabı şey var ya, tartışması var ya. Ben bugün Karagöz aracılığıyla çocuklara ne öğrettim? Çocuklara ne verdim? Çocukları ne kadar eğlendirdim? Ve bu sanata da ne kadar değer kattım?
Ve o kıssadan hisselerle aslında yanlışlara ne kadar değinip doğruları ne kadar ortaya çıkardık? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu halka nasıl aktarabildik?
Elbette. En elbette şey yani. Konudan konuya yani bir sürü şeyi var onun. Nedir? Yani Karagöz bir müzikal. Bir müzikal. Onun hanendesi, sazendesi, şunu bunu tamamen eskiden böyle 20 kişilik ekiplerle gidiliyormuş Karagöz oynatmaya. Bugün tek başıma geziyorum. Yani zamanın şeyiyle de alakalı.
Evet.
Yani Karagöz bir deniz derya. Meddah girdiğiniz zaman öyle. Geleneksel Türk tiyatrosunda hepsi işte kuklamız var geleneksel. İsterseniz onlara da ufak ufak sonradan değinelim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İkinci Tekgül katıldığınız için. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları artık sezonunu kapattı bildiğimiz kadarıyla.
Evet, bu
ama
kapattık.
Bu Ramazan eğlenceleriyle ilgili etkinliklerden dinleyicilerimiz eğer tabii bütün Türkiye'deki ve bütün dünyadaki etkinlikleri mutlaka hepsini söyleyemeyiz ama en azından Ankara için gelmek isterlerse söyleyebileceğiniz zamanlar var mı?
Şöyle yani aslında son zaman onlarda yine Hacivat Karagöz Orta Oyunu Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun öğeleri birçok belediyelerin yapmış olduğu Ramazan etkinliklerinde hani kaliteli kalitesiz o ayrı bir tartışma konusu ama bir şekilde sahne alıyor. En azından çocuklarımız bugün Karagöz'ü nereye baksa görebiliyor. Orta Oyunu'nu birçok yerde izleme şansı bulabiliyorlar. Ramazan'dan Ramazan'a da olsa bir şekilde bir hatırlatma bir şeyler oluyor. Ama bizim tiyatromuz Başkent Tiyatrosu ödenekli tiyatrolar içerisinde geleneksel Türk tiyatrosu yapan Türkiye'deki belki de tek tiyatro. Yani yıl boyu bizde Hacivat Karagöz var. Yıl boyu bizde Orta Oyunu var. Meddah var. Tuluat var. Bunların hepsini de Başkent Tiyatrosu'nda görmek, izlemek sezon boyunca da mümkün.
İzleme şansı
tabii,
sahip olabilecekler.
Sadece bayrama kadar değil. Bizimki sezon sonuna kadar. Tabii 12 ay.
Ne güzel emeğinize
devam ediyor. Ramazan'da da yapıyoruz birçok yerde gösteriyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize şunu da söyleyelim. Sayın İkinci Tekgül'ü tabii bu programda bırakmıyoruz. Biz onun sesinden çok güzel Karagöz Hacivat gösterileri de sizlerle buluşturacağız ilerleyen günlerimizde ve hatta bayramda. Onun da müjdesini vermiş olalım ve Sayın İkinci Tekgül'e bugün bizimle olduğu ve verdiği bilgiler için tekrar teşekkür edelim.
Ben teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı her yerdeki bütün Müslüman aleminin, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bayrama böyle pırıl pırıl çıkmak çıkmaları dileğiyle. Geceleri gündüzleri aydın, o güzel yüzleri güleç olsun, neşeleri daim olsun. Ben bu program boyunca ne kadar hata ettiğimse, şimdilik sürçülisan ettiğimse affolsun.
Karagöz'le de bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları yönetmen, oyuncu, hayalbazı İshak İkinci Tekgül stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Getirme getirme gayrı, seviyorsan eğer göster sevgini. Şüphe doldu bu aşk, kalmadı hayrı. Seviyorsan eğer göster sevgini. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Sevgilim ipe serme, bir gün güller bir gün diken gönderme. Ya sev beni artık ya ümit verme. Seviyorsan eğer göster sevgilim. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Ya sev beni artık ya ümit verme. Seviyorsan eğer göster sevgini. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Sormam nerelerdesin, ne kadar özlesem hiç bilemezsin. Bin bir ümit verir yine gelmezsin. Seviyorsan eğer göster sevgini. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Seviyorsan eğer göster sevgini. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Ya sev beni artık ya ümit verme. Seviyorsan eğer göster sevgini. Sevmiyorsan artık avutma avutma beni. Sevmiyorsan artık avutma, avutma beni.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize de
çok
tekrar
teşekkür
merhaba.
Ediyoruz değerli hocam. Aslında 19 Mayıs haftası içindeyiz. 1919'dan bu yana tam 100 yıl geçti.
Evet,
biz de bugün
gerçekten çok kıymetli.
Bu kıymetli haftada Atatürk ve gençliği konuşalım istedik. Evet. Atatürk'ün ilk Samsun'a bastığı günden bugüne Yüzyıl dile kolay ama evet. işte Atatürk'ün gençliği şimdinin 100 yaşında olan yakışıklı ve ihtiyar delikanlıları.
Evet, evet. Zaten aslında belki oradan girmek lazım. Hani gençlik diyoruz ama gençlikten kastettiğimiz tabii biyolojik olarak belli bir yaş dönemini kapsıyor. Fakat ki o yaş dönemine de çok kıymet vermiştir kendisi de. Çünkü kendisi de o dönemlerde, o yaşlarda bu vatan millet aşkı içine düştüğü için
evet.
ve bu çabayı ta o dönemden başlattığı için gençliğine kadar kıymet ve yakın arkadaşların hepsi de o anlamda. Dolayısıyla o dönemin ne kadar kıymetli bir dönem olduğunun farkında ve o dönem için de bunu söylese de sadece belli bir yaş dönemiyle sınırlı değil Atatürk'ün gençlik ifadesi. Hı hı. Yani yaşı geçen, yaşı aşan bir anlam ifade ediyor. Özellikle fikri genç, yani dolayısıyla ruhu genç insanlar gençtir ona göre. Dolayısıyla bir anlamda şöyle bakarsak, eğer biz enerjimizle 70 yaşındaysak bile hala vatanımız için koşturuyorsak, çabalıyorsak, bir takım gayretler gösteriyorsak biz gencizdir. Ama 18 yaşındayızdır, 20 yaşındayızdır ve tembelizdir, hiçbir şey yapmıyoruzdur, hayattan bıkmışızdır. Miskin miskin bir köşede oturuyoruzdur. O zaman gerçekten bizim ruhumuz yaşlıdır. Bu hani ayrımı da çok net koymak lazım. O yüzden gençler dememiştir. Ey Türk gençleri dememiştir. Hep gençlik demiştir. Yani o gençliği içinde hissedenler, genç kalabilenler, ruhuyla, bedeniyle, uğraşılarıyla, o vatan millet aşkıyla, o gençliği kastediyor aslında. O yüzden de hani evet belki işte idman bayramı falan gibi böyle başlayarak gençlik bayramı diyerek gerçekten gösterilerde daha çok gençler yer alsa da onun hitap ettiği kesim itibariyle çok geniş bir kitle diyebiliriz bu hitap ettiği.
Aklı genç, ruhu genç, evet. Fikri genç olan.
Evet. Tabii şimdi neler bekliyor gençlerden? Çok şey bekliyor. Bir kere gerçekten biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır diyor. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır. Yani çok güzel ifadeler evet. bunlar. Dolayısıyla bütün ümidim gençliktedir diyor. Hani çocuklara da verdiği değeri ayrıca konuşmuştuk ama burada özellikle bir büyük nutkunun arkasından sadece doğrudan gençliğe hitap etmesi hı hı. ve bütün o ne diyelim mücadelenin sonucunu onlara hediye etmesi, onlara emanet etmesi. Mesela Türk milletine de hediye ediyor olabilirdi veya emanet ediyor olabilirdi. Türk milleti de diyebilirdi orada. Ya da işte kendi yakın çevresine, arkadaşlarına da söyleyebilirdi. Ama gençlik demesi gerçekten onun 1918 gibi çok karanlık bir dönemde 1918'in şartlarına hani dönecek olursak vatan işgal altında kurtulup kurtulmayacağına ilişkin herkesin kaygıları var. İşte sömürge olacak.
Yeni bitmiş.
Savaş. Yani birçok açıdan evet. Memleket gerçekten çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Böyle bir karanlık dönemde herkesin ümidinin neredeyse yok olduğu bir dönemde.
Hitabede de aslında doğrudan doğruya bu cümleleri kullanıyor.
Tabii tabii evet evet yani bütün o şartları anlatıyor aslında. Yani
evet.
tek tek o şartları anlatıyor. Yani öyle bir dönemde bile açıkça o nurun gençlerden geldiğini yani çok büyük bir nur olduğunu yolu aydınlatan ve kendisinin ışık aldığı yerin gençler olduğunu belirtecek şekilde notlar almıştır kendi el yazısıyla. Dolayısıyla hani en karanlık zamanda bile güvendiği o gençler Sivas Kongresi'nde ayağa kalkan tıbbiyelidir. Çünkü mandanın kabul edilmesiyle ilgili o tartışmalar olurken o tıbbiyelileri temsilen geldiği bu kongrede bunların tartışılması karşısında yani manda ve hima ben buraya manda ve himayı hiçbir şekilde kabul etmemek üzere geldim.
Evet.
Eğer kabul eden varsa ben kesinlikle bunun karşısındayım. Eğer hani örnek veriyorum bunu kabul eden Mustafa Kemal bile olsa lanetleriz kendisini diyor. Onun üzerine gerçekten kendisi de çok duygulanıyor, alnından öpüyor. İşte yani bu müsterih olun diyor. Yani bizim bir tek parolamız var, ya istiklal ya ölüm. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz diyor. Ona da teselli veriyor. Bir taraftan da işte görüyorsunuz yani bu gençlere güveniyorum diye çevresindekilere söylüyor. Gerçekten mesela evet tabii ki böyle güçlü bir şekilde destek alıyor gençlerden de. Hitabeyi okuduktan sonra mesela pek çok gençlik birliklerinden, gençlerden, okullardan telgraflar geliyor böyle. Hani evet biz bu hitabede bize güvendiğin kadar biz de sana güveniyoruz, senin yolundayız, hani söz veriyoruz gibi telgraflar geliyor. Ama aynı zamanda bu şu demek değil yani... Gençliğe boş bir güven değil. Bir beklentileri de var. Çünkü bu beklenti bir sorumluluk da doğuruyor. Evet. Yani şunu demek istiyor. Siz herhangi bir ülkenin evlatları değilsiniz. Bu kadar zorluklardan gelmiş bir ülkenin evlatlarısınız. Bir kere ne olursa olsun bölücülerin hiçbirisine, hiçbir bölücü terör örgütüne kanmayacaksınız. Asla gaflet ve delalet içerisinde bulunmayacaksınız. Her zaman uyanık olacaksınız. Ve bunların karşısında ülkenin milli birliğini ve beraberliğini sağlayacaksınız. Bir kere en büyük hani söylediği şeylerden bir tanesi budur. Her daim uyanık olmak. Çok yakın geçmişimizde yaşadığımız bir girişim var ki gerçekten gaflet ve delalet içinde olan gençlerden de kaynaklandığını görüyoruz. Evet. Kandırıldıklarını görüyoruz. Gerçekten çok ciddi manada ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bir kere bunu söylüyor. İkincisi mesela tarihe çok önem verir. Evet tarihten çünkü damarlarındaki asil kanda mevcuttur der. O tıbbi elinin de şu asil kana bakınız diye o zaman göstermiştir onu Sivas Kongresi'nde. O atfı nutukta da yapar. Asil kan nutuk atfını. Ve hani dönüp tarihten tarihinizi bilin. Çünkü ecdadını bildikçe daha güzel, daha büyük işler yapmaya muktedir olacaktır der ama diğer taraftan da sadece tarihe takılı kalmak değil geleceği bilim ve fenle kurmak. Özellikle gençlerin fenlen, ilmen, aklen, zihnen, bedenen tüm yönleriyle güçlü olmasını, yüksek karakterli olmasını istiyor. Çünkü ilerinin meslek sahipleri onlar olacaklar. Ve mesela çocuklar geliyorlar işte gençler diyorlar ki biz Kurtuluş Savaşı sırasında merkez komutanına bize de silah verin. Biz de cephede savaşacağız. Bunun üzerine merkez komutan etkileniyor. Mustafa Kemal'in yanına getiriyor. Ona ne istiyorsunuz gençler diyor. İşte silah verin biz de düşmanla savaşacağız. İşte siz talebe misiniz? Talebeyiz. Sultani de talebeyiz. Sultani'de talebeyseniz diyor, Ankara Sultanesi'nde talebeyiz deyince, talebeyseniz diyor size savaştan sonra ihtiyacımız olacak. Evet. Sizin abileriniz şimdi zaten cephede yapmaları gereken görevi yapıyorlar. Sizin göreviniz şu anda en iyi şekilde eğitiminize devam edip en iyi şekilde kendinizi yetiştirmek ve sonrasında bu ülkenin ihtiyaç duyacağı eğitimli kesimi oluşturmak. Haydi bakalım sınıflarınıza deyip gönderiyor mesela. Yine aynı şekilde eğitimi çok önemsemesini 16 Temmuz'da düşünün ki savaşın en çetin döneminde Kütahya Eskişehir muharebelerinin devam hani bir anlamda Kütahya Eskişehir muharebelerindeki sıkıntılarımız ortadayken Maarif Kongresi'nin iptal edilmesini istemiyor mesela. Mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor ve Maarif Kongresi yapılıyor. Orada da yine gençlere yönelik olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu, gelecekte gençlerimizi eğitmenin bu savaş kadar, hani bu savaşta bir başarı elde edilecekse bile, savaş meydanlarında edilen bu başarıların daha sonra eğitim alanında, bilim fen alanında devam ettirilmediği sürece asıl başarının gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu da gerçekten çok çok önemli ve öğretmenlere bu görevi verir. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diye. Hani Bursa'da, Adana'da çeşitli yerlerde yaptığı öğretmenlere yönelik hitaplarda hep gençlerin eğitimine önem verilmesini, işte fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sizden cumhuriyet diye. Özellikle bu özellikleri bekliyor demek ki gençlerden. Ki öğretmenlere bu tavsiyelerde bulunuyor. Çünkü biraz önce söylediğimiz o kanmama işini, hani bölücülere, terör örgütlerine kanmama durumunu yapabilmemiz için gerçekten fikrimizin hür olması lazım, vicdanımızın hür olması lazım, irfanımızın, sezişimizin yani hür olması lazım. Vesayet altında olan bir zihin bunu yapamaz ki. O yüzden de gençlere gerçekten bu anlamda çok sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu da yine bir başka konuşmasında şöyle belirtiyor. Çok zekisiniz diyor. Siz ki çok zekisiniz. Fakat zeki olduğunuzu unutun. Daima çok çalışın. Yani Türk gencinin çok zeki olduğunun farkında. Ama şimdi belki kaba bir tabirle köylü kurnazlığı diyeceğim. Köylü kurnazlığı yapmayın diyor yani. Zekanızı bu şekilde kullanmayın. Çalışarak olumluya. Yani Türk gencinin şimdi bulunduğu noktada gerçekten işte sokaklarda, kahvehane köşelerinde değil, laboratuvarda, kütüphanede, mesleğinin gerektirdiği her türlü ortamda ülkesi için çalışıyor olması lazım. Çok çalışmaktan başka gerçekten bu ülkeyi kurtaracak hiçbir şey yok. Bunu da özellikle dediğim gibi kendisini her yaşta bu ülke için sorumlu hisseden, ruhunu genç hisseden bütün gençlere söylüyor diyelim. Sadece belli bir yaş dönemine söylemiyor. Hepimizi ilgilendiriyor o yüzden bu mesajlar diye düşünüyorum.
Gençliğe hitabı aslında doğrudan doğruya hangi yaşta olursa olsun hepimize.
Hepimize kesinlikle hepimize
hitap ediyor.
Aynen öyle.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Çok
sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için bugün hem de 19 Mayıs 1919'dan bu yana tam 100 yıl sonra 2019 yılında Bandırma'ya çıkışının, Samsun'a çıkışının 100. yılında biz de Atatürk ve gençlik konusunu programımızda konuşalım istedik. Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi, gençlik kavramının asıl ne anlama geldiğini ve gençlik hedefi üzerine çok güzel bir söyleşi değerli hocamızla gerçekleştirdik. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında saatler 15'i 5 dakika geçerken tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.